Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlerle yeni bir Hatıralar programında beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman bu programda size eski İstanbul hatıralarından bazı pasajlar aktarıyoruz. Evet, eski İstanbul'a dair hatıraları en güzel anlatanlardan birisi de Ragıp Akyavaş'tır. Ragıp Akyavaş, kendisi Harbiye'den yetişme, sadrazam yaverliği yapmış, çeşitli cephelerde bulunmuş, daha sonra hukuk fakültesini bitirmiş, askeri hakim olarak orduda hizmet ettikten sonra gazeteciliğe başlamış ve gazetelerde eski İstanbul hayatına dair çok tatlı makalelerle tarihte yerini almıştır. Evet, şimdi Ragıp Akyavaş'a sözü bırakıyoruz. Eskiden saunaydı, fin hamamıydı, böyle şeyler bilmezdik diyor Ragıp Akyavaş hamam safasını anlatırken. Bizim bildiğimiz ortasında büyük bir göbek taşı bulunan, kurnalı, halvetli, külhanlı, üstü kubbeli, ecdat yadigarı klasik Türk hamamlarıydı. Bu hamamlara mektebe gider gibi annelerimizle devama başlardık. Ergenlik çağına ulaşınca elimize pasaportu tutuştururlardı. Anlamamazlıktan gelip de gidenler olursa, babanı da getirseydin gibi laf atmalar duyulurdu. Eski terbiyede hamama gittim, hamamdan geliyorum demek ayıp sayılırdı. Sıcağa gittim, sıcaktan geliyorum denirdi. Hamamdan çıktıktan sonra sıra sıra büyüklerin elleri öpülürdü. Karşılığında güle güle kirlen veya sıhhatler olsun diye hayır dua alınırdı. Kadınlar çift kapılı hamamlara gidebilirlerdi. Bir kadının açıktan hamama gitmesi veya hamama gider görünmesi şiddetle ayıp sayılırdı. Bu maksatla hamam kapılarından biri geleni geçeni az olan yan sokaklara açılırdı. Kadınlar bu kapıdan girerler, yanlarında hamama gittiklerini gösteren bohça vesaire gibi eşya bulunmazdı. Bunlar daha önceden bir adam vasıtasıyla gizlice gönderilirdi. Hatta beraberlerinde çocuk dahi götürmezlerdi. Çünkü çocuktan hamama giden kadının kimin karısı olduğunu anlamak mümkün olurdu. Hamamdan dönüşte de yine böyle kapalı yapılırdı. Vaka kadınlar arasındaki hamam safaları hakikaten başlı başına bir alemdi. Bayram hamamları, kandil hamamları, gelin hamamları, loğusa hamamları neler neler. Göbek taşının üstünde çeşit çeşit turşular, yalancı dolmalar, söğüşler, mevsimlik meyvelerin envağı sıra sıra dizilirdi. Sabah karanlığında girilen hamamdan akşam ezanı çıkılırdı. Hele daha eski tarihlere ait hamam safalarını, Sultan 3. Ahmet zamanında Lale Devri eğlencelerine katılan, bu cümbüşleri yakından gören Lady Montagu'den, İngiliz sefaret mensubu Lady Montagu'den dinlemek lazımdır. Kadınlar hamamının 4 kişilik bir kadrosu vardı değerli dinleyiciler. Hamamcı hanım, natır, usta ve ana kadın. Bu 4 şahsiyetin vazifeleri ayrı ayrı idi. Hamamcı hanım hamamın ya doğrudan doğruya sahibiydi veya kiracısıydı. Başında oyalı yemenisi, kulaklarında salkım salkım küpeleri, belinde işlemeli ipek kuşağı, ayaklarında sırma tasmalı nalınları, düzgünlü, sürmeli, rastıklı, yapma benli hamamcı hanım. Mükellef tuvaletiyle çekmecenin başına oturur, girenlere buyursunlar, çıkanlara sağlık sular olsun, güle güle kirlenin der, bol iltifatta bulunmak ve hesap almak onun marifetidir. Natır, ikinci şahsiyet, gelenin haliyle, şanıyla mütenasip bir tas alırdı eline, müşteriyi içeri götürürdü. Gelen, hamamda kurnası, düğünde zurnası bulunan belli hatırlı takımından ise koltuğuna girerdi, kurnasını gösterirdi. Çıkarken de havlularını getirirdi. Gelişinde olduğu gibi gidişinde de mutat merasimle çıkarırdı. Ustanın vazifesi müşterileri yıkamaktır. Ustaya yıkanmak demek, bir azabı elime, büyük bir azaba katlanmak demektir. Evvela kabakir aksın diye Girit mamulatından 3 sabun, peşinden 4 sabun, 5 dakika mola. Arkadan aşk ile şevk ile bir 5 sabun daha raspa ettikten sonra müşterisini mevta gibi göbek taşına uzatır. Kendine gelsin diye turşudan, dolmadan, meyveden ne varsa ikram eder. Büyük mola tamam olunca, daha doğrusu müşteri kendisine gelince başını koklar, "Oh, mis gibi olmuş," der ve son sabunla faslına girişir. Bir 4 sabun daha sürer. Bu esnada usta aşka gelmiştir, müşteri de komaya girmek üzeredir. Fakat o koma moma dinlemez. Ferahlık sabunları diye bir 4 sabun daha salvo eder. Artık müşteri hanımın alı al, moru mordur. Teni Arnavutköy ıstakozu gibi kıpkırmızıdır. Bu surette yıkanma ve temizlenme faslı tamam olmuştur. Ana kadının vazifesi ise hamamın temiz tutulmasına bakmaktır. İşte bu hamam yorgunluğu tam bir hafta devam eder. Bir hafta sonra sil başlar. Batı'da bana İstanbul gibi bir şehir gösterin ki umuma mahsus 200 hamamı olsun, konak ve ev hamamları birkaç bini geçsin, yine bir şehir gösterin ki Fatih gibi yalnız bir semtinde 800 adet çeşmesi bulunsun. Rivayet odur ki bundan 1,5-2 asır evvel Paris'te abdesthane yokmuş da, ayıptır söylemesi, kullanılan oturaklar sabaha karşı pencerelerden sokağa boca edilirmiş. Onun için büyük büyük şapkalar giyermiş millet. Hele hamam mefhumu, yıkanmak büsbütün meçhulleri imiş. Leğenlerin içinde arada bir yıkanırlarmış. O sıra sıra lüiler bile senede bir kere içi sıcak dolu bir fıçıya dalıp çıkar, arkadan saray erkanı aynı mekruh suda yıkanır, kendilerini temizlenmiş farz ederlermiş. Ama teke gibi de kokarlarmış. Bu fıçı şeklindeki sözüm ona banyoları Paris'te Grevin Müzesi'nde görmüştük. Halbuki o devirde biz Türklerin İstanbul'unda hemen her caminin yanında hayır sahiplerinin yaptırdıkları sıra sıra abdesthaneler, en mütevazi evlerde bile helalar vardı. Hele konaklarda ufak birer oda büyüklüğündeki mermer ayak yollarında şırıl şırıl sular akardı. İstanbul'da bugün bile her köşe başında bir hamama tesadüf etmek mümkündür. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kendi yaşadığı devirde İstanbul'da 151 hamam mevcut olduğunu isimlerini sayarak bildiriyor. Hakir, Mısır, Habeş, Sudan diyarlarında seyahat ederken İstanbul'da 17 hamam daha bina edilmiştir. Ama bu söylediğim hamamların hepsini seyir ve temaşa ettim. Bunların tarzı bina ve sureti tarhını ayrı ayrı yazsak seyahatnamemiz uzar. Sadece bu hamamlardan Fatih'in yaptırdığı çukur hamam gayet musanna, gayet ruşen, yani sanatlı, güzel olduğu gibi diğer hamamlardan da büyüktür. Sadece mekanı 5000 adam alır. 110 kurnalıdır. Nısfı bölünüp, yarısı bölünüp keçecilere tahsis edilmiştir. Bundan biraz küçük hamam Mahmut Paşa hamamıdır. Bundan daha küçük Tahtakale hamamı. Andan Bayezid hamamı. Andan Hoca Paşa hamamıdır. Lakin cümleden ruşen Haydar Paşa, Süleymaniye, Valide ve küçük havuzlu hamamlarıdır. Ayasofya, Sofular, Abbas Ağa, Tavaşi Mehmet Ağa hamamlarının her şeyi pak ve temiz olduğundan ayan ve eşraf hamamları sayılır. Sultan Murad-ı Rabi, yani Sultan 4. Murat, bu hakiri okutup harem-i hası aldırdığından padişaha mahsus hamamları temaşa ettim. Hakka ki, gerçekten ki yegane hamamlardır. Dört tarafında gılman-ı hasların maselleri vardır. Yani enderinde okuyan talebelerin, delikanlıların gusledecek yerleri vardır. Orta yerindeki hamam-ı ibretnüma, ibretlik hamam, gayet güzel olan hamam, padişaha mahsus olup, köşelerinde lüle ve tasları altın ve gümüştendir. Bazı kurnaya bir lüleden hem soğuk hem sıcak su cereyan eder. Döşemeleri hep kıymetdar taşlardandır. Duvarlarında misk ve amber kokar. Kubbelerinde olan billur ve neceflerin şulesinden hamam müstarak envar olur, yani nurlara gark olur. Duvarlarından bir kıta arak, ter cereyan etmez, rutubet olmaz. Adama hararet vermez. Bazı halvetlerinde, hamamdan halvet yerleri var, altın ve gümüş murassa iskemleler vardır. Ruzenleri, yani pencereleri, canibi şarka, yani doğuya dönüktür. Ekserisi Üsküdar ve Kadıköy'üne nazırdır. Velhasıl yeryüzünde böyle bir hamam görmedim. Meğer Bitlis hakimi Abdal Han'ın hamamı ola vesselam diyor. Demek Bitlis hakim Abdal Han'ın hamamı böyle şanlıymış o zamanlar. Evliya Çelebi merhum bazı hamamların tarihine ait malumat da veriyor. Fındıklı hamamı yapılırken şu tarih düşülmüş, şu beyit yazılarak tarih düşülmüş. Görenler ol makamı dilküşanın dedi tarihin, lebi deryada seyran eyle hammamını mollanın. Tavuk pazarı yakınlarında Sultan 3. Murat hamamının da şöyle bir tarihi var. Görüp itmamını salih hal dedi tarihin, yapıldı valide sultan hammamı şerif oldu. Bu tarihin üzerinde ve in küntüm cunuben fettaharu ayeti kerimesi yazılmıştır. Cünüp olduğunuz zaman iyice temizlenin demektir. Yukarıda zikrolunan 151 hamamın, küçük pazardaki Mehmet Paşa hamamından başka hepsi çifte hamamdır. Sade bu hamam öğleye kadar kadınlara, öğleden sonra erkeklere açılır. Buna göre İstanbul'daki bütün hamamlar 302 olur vesselam. Gerçi İstanbul gibi bir sevadı muazzamada, büyük bir şehirde bu kadar hamam az görünür. Fakat ekseri güzera, vezirler ve ayan ileri gelenler ve kibar konaklarında, büyüklerin konaklarında hususi hamamlar vardır. Ki eğer bunlar da sayılacak olursa İstanbul hamamlarının hepsi 14.536 hamam olur diyor Evliya Çelebi 17. asır başlarında. Değerli dinleyiciler, eski İstanbul konaklarında, yalılarında ev eşyasının esasını konsol ve üzerine konulan aynalar teşkil ederdi. Bir de pırıl pırıl pirinç mangallar. Ayrıca muhteşem çerçeveleriyle duvarlara gömülmüş müteaddit endam aynaları, eski Türk sanatının, bina sanatının başlıca tezyin motiflerindendi, süsleme motiflerindendi. Değil debdebeli daratlı konaklarda, yalılarda en mütevazi İstanbul evinde bile endam aynası veya konsol aynası bulunurdu. Boy aynalarının önünde bir de çiçeklik göze çarpardı. İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi iken veznecilerde yandı meşhur Zeynep Hanım konağı. Zeynep Kamil Hastanesi'ni yaptıran Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Yusuf Kamil Paşa'nın hanımı Zeynep Hanım'ın çok güzel bir konağı vardı. Bu konak güzelliğiyle meşhurdu. Öyle ki merdiven trabzanları kristalden idi. İşte bu hayırsever soylu hanımın şahsına mahsus olan abdesthanede bile bir endam aynası vardı. Bu konağı rivayete göre kasten yaktılar, sonra elektrik kontağından yandı dediler, her neyse. Duvar aynaları asırlar boyunca İstanbul kahvehanelerinin, berber dükkanlarının, hamamlarının, gayrimüslimlerin devam ettiği meyhanelerin başlıca süslerindendi ve de ihtiyaç karşılayan eşyalarındandı. Bunlardan bazıları aynalarının çokluğu veya büyüklüğü sebebiyle aynalı kahve, aynalı hamam, aynalı meyhane gibi isimler alırlardı. Evliya Çelebi, söz hep ona geliyor ama ne yapalım, eski İstanbul deyince Evliya Çelebi'den bahsetmemek olmaz. 17. asırda İstanbul'da 90 aynacı dükkanı vardır. Pirleri Hüsamettin Necefi isminde ve 105 tane de aynacı vardır diyor. Bunlar da dükkanlarını nice bin ayine-i mevzun ile zeyn ederler diyor. Yani binlerce ayna ile, güzel ayna ile süslerler diyor. Değerli dinleyiciler, 18. asrın ikinci yarısında yapılmış birçok kasrın iç tezyinatında, iç süslemesinde ayna mühim rol oynamıştır. Mesela Haliç'te Aynalı Kavak Sarayı var. Oranın içi Venedik aynalarıyla süslüdür. Bu kasrın inşaında Sultan 1. Ahmet zamanında başlanmıştır inşaına, bu hükümdarın emriyle. Fakat ömrü vefa etmemiş, bir müddet metruk kalmıştır, sonra yıkılmıştır. Sultan 3. Selim'e kadar yeniden yapılan binalarla, ilavelerle büyütülmüştür. Sultan 3. Ahmet zamanında Venedik Cumhuriyeti ile Pasarofça muahidesi imza edilmişti. Venedik Cumhuriyeti, malum aynaların ana vatanı Venedik'tir, Osmanlı padişahına gayet büyük, gayet güzel aynalar hediye etmişti. Sultan 3. Ahmet de o aynaları, o tarihe kadar Tersane Sarayı denen kasrın muhtelif dairelerine koydurttu. Kavak gibi uzun endam aynaları dillere destan oldu. Tersane Sarayı'na, ki orası malum Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı tersanenin hemen yanındadır, aynaları Kavak Sarayı, Aynalı Kavak Sarayı diye kısalttılar ve bu isim artık Tersane Sarayı'na verildi. Sultan 3. Selim sarayının hareminde validesi için yaptırdığı daireyi aynalarla süsletmişti. Odaları, salonları çeşitli aynalar tezyin ediyordu. Bunların üzerinde bazen ayeti kerimeler veya beyitler de yazardı. Mesela bunlardan bir tanesi şöyledir: görmemiş mirat-ı hülyasında İskender dahi, kıl nazar, suret nümadır, benzemez kâr-ı kadîm. Himmet-i şahanesiyle kıldı bu kasrı bina, Rub'u meskûnun şeddat anası Sultan Selim. Evet, ayna hiçbir şeye benzemez. Onda çocukluğun, gençliğin, orta yaşın, nihayet ihtiyarlayarak bakan feri kaşmış gözlerin görünmeyen izleri mevcuttur. Sırları yer yer dökülmüş, üstünde rutubetten lekeler peyda olmuş eski aynalarda mesut veya bedbaht nazarların hayali yaşar. Değerli dinleyiciler, Ziya Paşa'nın meşhur bir beyti var. Saatin çaldığı evkat değildir her kâr, müddeti ömrün gelip geçtiğine eyler ah. Yani saatin çalışı ömrün geçişine bir eninlenme, bir ağlamadır. Şimdi her şeyin kolayı var. Saatini ayar mı edeceksin? Her evde, her yerde bir radyo var. Gong vurdu mu saatini ayarla. Eskiden böyle miydi? Ne gong ne monk. Saatler ezana göre ayar edilirdi. Muayyen saat akşam ezanıydı. Müezzin Allahu Ekber dedi mi, yelkovan akrebin üstüne bindirir, 12 yapardık. Tabii o zamanlar ezani saat kullanılıyor. Akşam ezanı okunduğumuz saat 12'dir. Şimdi bizim kullandığımız vasati saattir. Şimdi zaten saat ayar etmeye de gerek yok. Pilli saatler her tarafı doldurdu. O zamanlar evin erkeği akşamüstü evine döndü mü, ilk işi saatleri ayar etmek olurdu. Evvela kendi cep saatini. Arkadan konsolun üstünde içinin aletleri görünen sarı pirinç kapaklı konsol saatini veya duvardaki guguklu saati. O dakikalarda evlerde çıt yoktur. Herkes kulak kesilmiş ezanı işitmeye çalışır. Cumbanın arkasından minare görünüyorsa kolay. Görünmezse veyahut müezzin efendi tık nefes olur da sesi işitilmezse ya besleme kız yahut mahdum bey minareyi görecek bir yere koşturulur. Okundu mu? Hayır, eli kulağında. Ezan okuyanlar, hatta dikkat edin bakın, klasik usul gazel söyleyenler bile bazen iki elin baş parmağını kulağının o sarkık yumuşak yerine yapıştırır, ezanı veya la teşbih ve la temsil gazeli öyle okur. Bu usul ezanın ilk kabul edildiği tarihten beri devam eden bir adettir. Onun için lisanımızda mecaz yoluyla hemen olacak veya olmak üzere bulunan bir işe eli kulağında deriz. İşte müezzin efendi şerefeye çıktı mı, elini kulağına götürür, ezana hazırlanır. Öylece bekler. İstanbul gibi Selahattin camileri bol olan bir yerde müezzin efendi okumanı, o minarelerden okumasını, o verilecek minarelerden verilecek ezana uydurur. Eğer Ramazan ayında ise iki eli kulağında alesta top atılmasını bekler. Eskiden yeni cami önünden geçenler orada köşenin başında ispatı mevcudiyet eden çifte saatlere göre saatlerini ayarlarlardı. Vapur tarifelerinin altında da saatler yeni cami ayarıdır diye bilhassa izahat verilirdi. Hani sonradan darılmacı olmasın gibilerden. Bilir bilmez konuşmamak lazım. Şurası muhakkak ki ecdadımız çok medeni insanlardı. Herkes vaktini saatini bilsin diye her büyük caminin yanında bir muvakkit hane yaptırmışlardı. Muvakkit hane, ayar edilmiş müteaddit saatleri ihtiva eden bir odaya denir. Bu odaların içinde 2, 3, 4, 5 tane saat bulunurdu. Her biri insan boyunda, belki daha da uzun. Hemen cümlesi London markaydı. Kocaman sarı rakkasları, 3 tuğlu vezir gibi ağır ağır iki tarafa sallanırdı. Hele saat başlarında öyle bir vuruşları vardı ki, Paris'teki meşhur Notre Dame Kilisesi'nin kampanası halt etmiş onun yanında. Muvakkithanelerin bir veya iki de memuru olurdu. Bunlara muvakkit efendi derlerdi. Muvakkit, vakit bildiren, güneşi rasat ile zeval vaktini tayin eden, öğlen güneşin tam tepede olduğu saati tayin eden adama denir, kimseye denir. Meşhur beyit, Şebiyelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Şebiyelda uzun geceler demek, aralığın 21'i gibi. İşte şair ne güzel söylemiş. Gecelerin, uzun gecelerin kaç saat olduğunu müneccime sorma, yani astronomi bilginine sorma, muvakkite de sorma, o vakit hazırlayanlara, gam ehline sor. Onlar geceyi uykusuz geçirdikleri için gecenin ne kadar uzun olduğunu en iyi onlar bilirler demektir. İstanbul'daki muvakkit hanelerin en makbulü Yeni Cami Muvakkit Hanesi'ydi değerli dinleyiciler. Hele muvakkit başısı bugün bile gözünü kırpmadan herhangi bir mektepte kozmografya hocalığı yapabilecek malumat sahibi bir adamdı. Ragıp Bey hatıralarına devam ediyor. Dün akşam bir dostumla beraber çıkıyorduk. Bir de ne görelim, lapa lapa kar yağıyor. Meteorolojinin verdiği haber hüvesi hüvesine doğru çıktı. Doğrusu gözlerimiz yollarda kalmıştı. Aylardan beri Nazeni'nin teşrifine muntazırdık. Gecikti diye bayağı üzülüyorduk. Yaşayan görür derler. Biz de bu yılın ilk karını görmüş olduk. Bizim gibi Cenab-ı Şahabettin Bey'in mektebinden yetişenler onun Elhan-ı Şitasını hatırlamazlarsa hassas ruhuna karşı vefasızlık etmiş olurlar. Elhan-ı Şita, kış nameleri, lahinleri demektir. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eden bir kuş gibi kar, geçen eyyamı, nevbaharı arar. Soldan sağa, sağdan sola, lerzan-ı girizan, gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan. Evet, eskiden İstanbul'da ilk kar yağışına çocuklar, gençler hep sevinirdik. Terazi marka lastiklerimizi giyer, atkılarımıza sarınıp sarmalanır, mektebin yolunu tutardık. Uzun çarşıya kızaklar ısmarlanırdı. Semtlerdeki yokuşlardan şen şakrak kayardık. Sabah erken güğümleri püfür püfür tüten sahlepçiler geçerdi. Kırmızı mavi renkli hususi fincanlarla bol tarçınlı, zencefilli sahlebi 10 para mukabilinde sıcak sıcak höpürdetirdik. Yatsıdan sonra simitçiler çıkardı. Manili şarkılı keten helvacıları, mısır buğdaycıları sokakları doldururdu. Bu satıcıların en şahanesi, en alımlı çalımlısı bozacılardı. ağır aksak makam boza satan Arnavut uşakları buza, buza, ham buza diye sokak sokak dolaşır dururlardı. Bugün Ankara'da bile diyor Ragıp Akyavaş, demek ki Ankara'da bu hatırasını anlattığı zaman, yine o makamla yanık yanık dolaşan bozacıların sesini işittikçe hep o çocukluk günlerini hatırlarım diyor. Şimdi sokaktan boza satarak geçen bozacı ne İstanbul'da ne Ankara'da kalmadı. O devirlerde kalorifer denilen şeytan icadı bilinmeyen şeylerdendi. Yegane ısıtma vasıtası sarı pirinç, kırmızı bakır, göbekli göbeksiz mangallardı. Orta sınıf evlerde boy boy, renk renk çini sobaları çatır çatır yanardı. Tatlı bir ılık hava içinde ninelerimizin söylediği hikayeleri dinlerdik. Dinlediğim hikayelerden biri de İstanbul'da ilk soba zuhur ettiği vakit odanın içinde alev alev odun nasıl yanarmış diye hep seyrine gittikti diye anlatılan idi. Çocukluğumda taş kömürü denilen maden kömürü evlerde kullanılmazdı. Nedense bu siyah elmasa kıymet verilmezdi. Kok kömürünü ekseri fıkara tabakası kullanırdı. Köşe bucak kahvaneleri ısıtılırdı. Odunun çekisi mevsiminde alınırsa 10 kuruşa. Kömürün okkası ıstıranca ve Bulgarya iskelelerinden gelmek şartıyla kiraz mevsiminde yani Mayıs-Haziran'da 10 veya 15 paraya alınıp satılırdı. Mevsiminde odun ve kömür almayanlar bunun pahalı fiyatla o da bulursa almaya razı olmuş demekti. Kitaba olan muhabbetim çok gençliğimde başladı. Harbiye sınıflarına ve sonra hukuk fakültesine devam ettiğim senelerde yolum mutlaka Bayazıt'taki Sahaflar Çarşısı'ndan geçerdi. Benim gibi kitap merakı çeken arkadaşlara bu çarşıda rast gelmek mümkün olurdu. Onlarla hoşbeş ederdik. Ayrıca İstanbul'un tanınmış kitap meraklılarına da burada tesadüf edilirdi. Rahmetli Ali Emiri Efendi, müverrih tarihçi Ahmet Refik Bey, Ali Kemal Bey gazeteci, Ahmet Kasım Bey, İskilipli Atıf Efendi, Köprülüzade Fuat Bey, Fuat Köprülü yani, hemen daima sahaflarda rast geldiğim simalardandı. Onları görünce bahtiyarlığım artardı. Almak istediğim kitaplar hakkında malumata sahip olurdum. Eskiden Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı'nın içinde şimdi yorgancıların bulunduğu yerdeydi. Sonraları Bayazıt Camii'nin yanındaki yere geçti. Ahşap, salaş, pestenkerani dükkanlar idi. Fakat kendine mahsus ruhani bir havası, bir hususiyeti vardı. Kitaplar çuvallar içinde veya yığınlar halinde dururdu. Kitabiyyundan olan sahaflar istediğiniz kitabı size derhal bulur, verirlerdi. Yani sahaflar yalnızca kitap satıcısı değil, kitabiyyundan yani kitap bilgini bibliyograf idi. Bir gün bu salaş dükkanların birinde yangın çıktı. Yel üfürdü, içinde hazine yatan dükkanları alevler süpürdü. Yerine bugünkü Kagir Sahaflar Çarşısı kuruldu. Fakat maalesef eski havasını kaybetti. Mahkeme kararı ile yapılan mezat ve terekelerde satılan kitaplar Sahaflar Çarşısı'na intikal ederdi. Sahaflar Şeyhine veya Sahaflar Kahyasına teslim edilirdi. Cuma ve salı günleri mezat yapılırdı. Erbab-ı merak ma halakallah toplanır, sahaflar kitapları kolaylıkla tanır, kıymetlerini takdir ederlerdi. Bu arada nadir el yazmaları kapış kapış elden ele geçerdi. Bir gün o civardan geçerken böyle büyük bir mezata rast gelmiştim. Umumi kütüphane müdürü, zamanın allamesi Ali Sahip Efendi ile muarefemiz vardı, tanışıklığımız vardı. Umumi kütüphane şimdiki Bayezid kütüphanesidir. O da orada idi. Bu mezadın kime ait olduğunu sordum. Rüsumat Nazırı yani gümrük müdürü, gümrük nazırı Raif Paşa'nın kitapları dedi. Mezatta çok nadir kitaplar, yazmalar, hatta İbrahim Müteferrika'nın ilk basma nüshaları satılıyordu. Haraç mezat altın para 10 liraya kadar çıktı. O tarihlerde 10 altın bir servetti. Tabii fakirde o servetten eser olmadığı için ancak bu kıymetli kitapların seyriyle iktifa ettim. Meşhur sahaflardan Raşit, Halis, Necati, Mahmut, Hulusi ve Allah daha uzun zaman Muhammed etsin Raif efendilerin içinde bir hazine yatan mütevazi dükkanları Bayezid Camii tarafından kapıdan girince hemen oradaydı. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Sadrazam Müşir Cevat Paşa, Kamil Paşa bu sahaflarda tesadüf ettiğim devlet adamlarındandı. Bu Zevat nadide kitapları hiç kaçırmazdı. Esmanını tehdiye edip yani bedelini ödeyip satın alırlardı. Sadrazam Cevat Paşa'nın 5000 ciltlik çok zengin bir kütüphaneye malik olduğu söylenirdi, rivayet olunurdu. Meşrutiyetten önceki günlerde padişahın ikinci kitapçısı, sonradan Şeyhülislam olan Mustafa Sabri Efendi idi. Merhum bana ilim namına ne istat ediyorlarsa hepsini Yıldız Sarayı'nın yani Sultan Abdülhamit'in kütüphanesine borçluyum derdi. Bir de meşhur Hakkaklar Şarşısı vardı. Bir zamanlar kitap meraklıları bulunduğu gibi mühür meraklıları da vardı. Bu meraklılar muhakkak Hakkaklar Şarşısı'na uğrardı. Son şöhretlerden mühür kazıcısı Yümlü Efendi'ye veya Dana Efendi'ye sülüs, rika ve çeşitli hat ile mühür kazdırırlardı. Bir mührü erbabına 5 altın liraya kazarlardı. Küçücük mührün üzeri o derece sanatkârhane işlenirdi ki adeta güzel bir tablo seyredermiş gibi gözleri taltif ederdi. Daha soyadı kanunu çıkmadığı tarihlerde bir gün Dana Efendi'ye gittim. Akyavaşoğlu Ragıp diye ecdadımın soy adını mühre kazdırmıştım. O mühür halen bende mahfuzdur. İşte bu Hakkaklar Çarşısı şimdiki Sahaflar Çarşısı'ydı. Sahaflar Yorgancılardan buraya taşınınca Hakkaklar Çarşısı Sahaflar Çarşısı oldu. Zamanla mühür kazdırma adeti ortadan kalkınca Hakkaklar Çarşısı da tarihe karıştı.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.